Ayrım 49, sayfa 459. Ama plan yapmaya başladığım ilk günden beri beni düşünüyordun, değil mi? Neşesi yerine gelmiş gibiydi. Bravo dedi, doğru bildin. En başından beri sen aklımdaydın. Bu kurguda işime en çok yarayacak elemanın sen olduğunu düşünüyordum. Yanılmadım da. Eğer sen ne kadar sen bulaşmamaya çalışsan da öyle entrikalar kurdum ki işin dışında kalamadın. Olan zavallı Arif oldu tabii. Arif deyince kendime gelir gibi oldum. Az sonra sen de belanı bulacaksın. Eşeği ol eşek diye geçirdim içimden ama sakinliğimi koruyarak sordum. Onu da sen öldürdün değil mi? Ne bir pişmanlık, ne de bir utanç belirdi suratında. Senin yüzünden dedi pişkin bir ifadeyle. Sen başından işe girseydin onu öldürmek zorunda kalmayacaktım. Ama sen yan çizince mecburen biletini kesmek zorunda kaldın zavallının. Benim yüzümden ha diye mırıldandım acıyla. Peki arabada yaktığın ceset kimindi? Toprağı bol olsun bizim Rıza'ydı. Demek onu da öldürdün. Başka ne yapabilirdim? Çaresizdim. Üzülmek boşuna. Rıza'nın kaderinde varmış. Gerçi Bekir'in sevgilisini Rıfat'ı öldürme işinde bana çok yardımı dokundu ama o da kara kaşıma kara gözüme meraklı değildi. Alacağı 1 milyon doları düşünüyordu. Ama ona güvenemez. Ama ona güvenemezdim. Hem bana yakabileceği bir ceset lazımdı. Günlerdir merak ettiğim konuya gelmişti sıra. Dayanamayıp sordum. Bunların hepsini anlıyorum da şu DNA testinin pozitif çıkmasını nasıl sağladın? Keyifle kıkırdadı. Çok basit. Bir yıl önce Rıza'nın da annesi ölmüştü. Cesetlerin yerlerini değiştirdim. Polisler benim cesedim diye Rıza'yı buldular. Annem diye de onun annesinden DNA örneği aldılar. Sonuç tabii ki pozitif çıkacaktı. O konuşurken DNA testi için mezarlığa gittiğimizde oradaki görevlinin doğan bir arkadaşın annesi için de mezar yaptırdı dediğini anımsadım. Anlaşılan o sıra değiştirmişti cesetleri. Ama itiraf edeyim diyerek sürdürdü sözlerini. Çok yardımın dokundu bana. Sen olmasaydın Selahattin'i Yalvaç ile Güngör'ün üzerine salamazdım. Kafaları karıştıramazdım. Bu olayı bir demokrasi mücadelesiymiş gibi gösteremezdim. Gerçi son anda bizim deli Resul ortalığı karıştırdı ama senin uyuşukluğun sayesinde yine kurtardım. Sandığı dün gece ya da bu sabah açsaydın şimdi avucumu yalıyor olacaktım. Resul'e ne oldu? Onu da mı öldürdün yoksa? İlk kez yüzü gölgelenir gibi oldu. Ama uzun sürmedi bu. Bakışlarında arsız bir ifade belirdi yeniden. Başka ne yapabilirdim dedi. Hem Resul dönmeyi istiyordu aslında. Güçsüz biriydi o. Gençken bana özenip sert adamı oynamaya kalktı ama beceremedi. Kafayı yedi sonunda. Resul delirmişti görmedin mi? Öldürdüğümüz çocuğun resmini asmış odasına. Hadi ötekiler neyse de çıkar için kendi arkadaşını öldürmek bu nasıl bir duyguydu? Bunu yapan insan nasıl bir mahluktu? Nefretle baktım yüzüne. Hiç öyle bakma dedi. Biz seninle suç ortağıyız. Benim kadar senin de bu işte sorumluluğun var. Elinde silah olduğunu bile bile üzerine atılmamak için kendimi güç tutuyordum. Benim sorumluluğum falan yok diye bağırdım. Nasıl sorumlu değilsin? Yalvaç, Güngör, Selahattin, Remzi ve aşiretin bir adamı senin yüzünden ölmedi mi? Onları ölüme sen yollamadın mı? Kan beynime sıçradı. Ben kimseyi ölüme yollamadım. Sen benimle oynadın. İstemediğim halde beni pis işlerine bulaştırdın. Bütün bunlardan sorumlu olan sensin. Katil olan, yalancı olan, onursuz olan, annesinin mezarına bile saygı duymayacak kadar adi olan sensin. En yakın arkadaşını kendi ellerinle öldürmekten bile çekinmeyecek kadar canavar olan sensin. Hiç kızmamış gibi dinliyordu sözlerimi. Bunların hepsi boş laf dedi sonunda. En yakın arkadaş, teşkilat, devlet hepsi palavra. İnsan yalnızdır. Dünyaya yalnız gelir. Yalnız gideriz. Yalnız olduğumuz için de güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmayan insan bir hiçtir. Sistemin çarkları arasında ezilir gider. Dağ ya da şehir, hayvan ya da insan hiç fark etmez. Güçlü olan ayakta kalır. Temel kanun budur. Allah da güçlü olanları sever zaten. Yoksa onların kazanmasına neden izin versin? Kitaplardan değil, sokaktan öğrendim ben bunu. Bana ihanet eden dostlarımın ucu zehirli hançerinden öğrendim. Yattığım hapishanelerden öğrendim. Kendilerini öldürmemem için ayağımı öpmeye kalkışan mevkileri büyük, kendileri küçük kurbanlarımın söndürmekte olan gözlerindeki son parıltıdan öğrendim. Evet, ben bir katilim. Evet, ağır bedeller ödedim. Ağır bedeller ödettim. Ama yaşamın mantığını öğrendim. Sen katil değilsin, kötü de değilsin. Bırak annenin cesedini başka bir mezara taşımayı, sen annenin ölüsüne bile bakamayacak kadar duyarlısın. Ama ne öğrendin hayattan, neyi başardın, şu haline bak, dökülüyorsun. İşe bile benim sayemde girdin. Karına başkası atlıyor, sen zor durumdasın, oğlun yanında değil. Bu mu onur, bu mu saygınlık? Bırak bu işleri, onur, saygınlık, insanlık falan bunlar palavra oğlum. Sanır böyle öfkelenmeye başlamıştı. Ama beni rahatsız eden onun ruh hali değil, hala müfitin ortaya çıkmamış olmasıydı. İtirafsa itiraf, Doğan bütün soruların yanıtını vermişti. Bu adam daha ne bekliyordu? Şairin dediği gibi, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Marifet bu tek dişil canavara yem olmamak. Hangi devirde, hangi ülkede olursan ol güçlü kalmaktır. Güçlü kalmak da zeka ister. Bilek ister, yürek ister, çelik gibi sağlam sinirler ister. Kendini böyle övmesi canımı sıkmıştı. Sırf pislik olsun diye. Tamam da dedim, senin planın da o kadar mükemmel olduğu söylenemez. Resul paranı olduğu gibi bana teslim etti. Çünkü biri Abraham Avriye ile öldürdü dedi. Yeşil gözleri dalgınlaşmıştı. Şu binbaşı ya da adı her neyse Yalvaç'ın amiri olan Puşt yaptı o işi. Parayı nasıl yurt dışına çıkaracağını kestirmişti. Daha önceden de aynı yolu kullandığımızı biliyordu. Zavallı Yahudi'yi izlemiş, kaçırıp sorgulamış. Abraham'ın kaldığı yeşil evi arayıp da iki kez boşa düşünce anladım olanları. Bağlantıyı hemen kestim. Sandığı bu yüzden alamadım. Yoksa cenaze töreniminden önce kapağı çoktan yurt dışına atmış olurdum. Hem Resul'ün o iş güzel yeğeninin ölüm haberimi bütün köye yayacağını nereden bilebilirdim? Kuşkularımda yanılmamıştım. Abraham'ın ölümü de bu olayla ilgiliydi. Müfit'in Abraham cinayetini geçiştirmeye çalıştığını anımsayınca şu anda ortaya çıkmıyor oluşu daha da kaygılandırıyordu beni. Ayrıca kusursuz plan yoktur. Kusursuz uygulayıcı vardır. Her planda sorun çıkar. Ama uygulayıcı devreye girip işi çözer. Şu anda yaptığım gibi. O kendinden emin, küstah gülümseyiş yeniden yerleşmişti yüzüne. Bir süre hiç konuşmadan beni süzdü. Zavallı kardeşim dedi. Sonra alaycı bir tavırla gözlerini iri iri açarak. Keşke sana yardım edebilseydim. Yardımını isteyen yok. Bence sen kendine yardım et. Edeceğim zaten. Evet, gelelim asıl meseleye. Şu bizim sandık nerede? Suskunluğumu koruyunca silahını yine yüzüme doğrulttu. Beni kardeş katili yapma dedi. Artık Müfit'in ortaya çıkması gerekiyordu. Sen benim kardeşim değilsin dedim. Müfit'e daha ne bekliyorsun demek için sesimi öyle yükseltmiştim ki Doğan bile rahatsız oldu. Bağırma, bunun bir yararı olmaz. Kurnaz, yırtıcı bir gülümseme süslüyordu dudaklarını. Buraya hiç gelmemeliydim dedim. Aslında beni öldüreceksin değil mi demek istiyordum. Kesinlikle gelmemeliydin dedi. Sanırım o da seni öldürmek zorundayım demek istiyordu. Geldiğine göre şu sandığın yerini söyle de bitsin bu iş. Bu işin bitmesi için Müfit'in gizlendiği delikten çıkması gerekiyordu ama orospu çocuğu nedense bunu yapmak istemiyordu. Hadi söyle artık diye üsteledi Doğan. Nerede sandık? Hala arabanın bagajında desem anahtarları alıp kafama bir kurşun sıkması birkaç saniye sürerdi. Ama onu daha fazla oyalamayacağımı da biliyordum. Gel göstereyim diyerek ayağa kalktım. Yavaş ol diye uyardı. Aynı hareketler yapma. Gözlerini üzerimden ayırmadan o da usulca ayağa kalktı. Aslında ne yapacağımı tam olarak ben de bilmiyordum. Ama şekilde Müfit'i uyarmalı. Artık müdahale etmesini sağlamalıydım. Yoksa Doğan beni göz göre göre öldürecekti. Mutfağa yöneldim. Demek sandığı oraya koydun ha dedi. Konuşurken adımlarımı hızlandırmıştım. Hızlı yürüme dedi Doğan. Hemen yanımda bitivermişti. Yavaşlamak benim de işime gelirdi. Mutfağın ortasına doğru ilerledik. Artık Müfit'in müdahale etmesini, beni bu soğukkanlı katilden kurtarmasını bekliyordum. Birkaç adım daha attım. Sanki dans edermişiz gibi Doğan da beni taklit etti. Bakışları mutfak dolaplarını tarıyordu. Nereye soktun o kocaman sandığı diye söylenmeye başlamıştı. Müfit'ten ses seda çıkmıyordu. Eğer acilen bir şeyler yapmazsam pek çıkacağı da benzemiyordu. Doğan'la birlikte mutfağın ortasında dikiliyorduk. O hemen sağımda, biraz geride duruyordu. Silahı üzerime çevriliydi. İyice sabırsızlanmaya başlamıştı. Söyle artık nereye sakladın şu sandığı diye tabancasıyla omzuma sertçe dokundu. Şurada diyerek sağ elimi kaldırdım. Müfit'in saklandığı dolabı gösterdim. Başını oraya çevirince aniden döndüm. Elindeki silaha vurup düşürmek istedim. Ama ona dokunamadım bile. Benden daha çevikti. Saldırımı fark etti. Anında geri çekilip tabancanın kabzasını suratıma indirdi. Dengemi kaybederek yere düştüm. Doğrulmaya çalışıyordum ki mantarla tıkalı bir şişenin açılışına benzer bir ses duydum. Aynı anda sol omzumda bir yanma hissettim. Başımı kaldırınca acımasız gözlerle bana bakan Doğan'ı gördüm. Seni uyarmıştım dedi. Benimle oyun oynama. Ne olduğunu daha tam olarak anlayamamıştım. Omzuma bakınca alttan pardösümün üstünde kızıl bir lekenin yayılmakta olduğunu gördüm. Doğan gerçekten de beni vurmuştu. Vuruldum. Beni vurdu diye bağırdım. Artık ip kopmuştu. Müfit artık sesimi duysun, yardımıma gelsin istiyordum ama Müfit ibnesinden hiç ses seda çıkmıyordu. Doğan da bir tuhaflık olduğunu sezmişti. Ne yapmaya çalışıyorsun sen diye bağırdı. Ama bana bakmıyordu. Her an ateş edecekmiş gibi silahını doğrultmuş, gözleriyle etrafı tarayarak gizli düşmanını tespit etmeye çalışıyordu. Bir yandan da bana çıkışıyordu. Anlat çabuk, neler oluyor burada? Söyle, yoksa ikinci kurşunu kafana yiyeceksin. Vurulmuştum. Ölesiye korkuyordum. Müfit ortaya çıkmıyordu. Bakışlarım kendiliğinden kiler dolabının arkasına takılıp kalmıştı. Doğan fark etmekte gecikmedi bunu. Belki de o fark etsin diye özellikle bakıyordum dolaba. Ne? O dolapta ne var? Diye sordu. İyice gerilmişti. Orada diyebildim. Omzumdaki acı artmaya başlamıştı. Orada. Evet, ne var orada? Dedi. Bir an, çok kısa bir an bakışları bana kaydı. Müfit'in silahı o anda patladı. Doğan kendini yana atmaya çalıştı. Ama başaramadı. Kurşun göğsüne saplandı. Üvey kardeşimin sırt üstü düştüğünü gördüm. Düşerken silahını ateşlemişti. Onun kurşunu dolaba çarptı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede Müfit'in dolabın arkasından çıktığını, Doğan'a bir kez daha ateş ettiğini gördüm. Çatışma devam edecek korkusuyla başımı eğip kendimi korumaya çalıştım. Ama bir daha ateş gelmedi. Başımı kaldırınca ayakta dikilen Müfit'i gördüm. Doğan yerdeydi. Silahını düşürmüştü. İki eliyle göğsünü tutuyordu. Parmaklarının arasından fışkıran kan, mavi gömleğinde giderek büyüyen lacivert bir lekeyi oluşturuyordu. Müfit yavaşça yaklaştı. Eğilip sol eliyle Doğan'ın silahını aldı. Doğan onu görmüştü. Kısa bir şaşkınlıktan sonra "Merhaba" diye mırıldandı. "Merhaba Müfit abi." Acı çekiyordu ama sesine alaycı bir tonlama vermeyi başarmıştı. "Demek başımızdaki kişi sendin." Kuşkularımın boş olmadığını kanıtlıyordu Doğan'ın sözleri. Dehşet içinde Müfit'e baktım. Bir kaya gibi sessizdi. Gözlerini kurbanına dikmiş, öylece duruyordu. Doğan bir öksürük krizine tutuldu. Öksürmesi geçince, "Bak şimdi alındım," diye sürdürdü. "O kadar hukukumuz var. İnsan bunu benden gizler mi?" Soluğumu tutmuş olacakları istiyordum. Omzumun ağrısını bile unutur gibi olmuştum. Müfit'in konuşmayacağını anlayınca, "İlk eğitimi Müfit Binbaşı'dan almıştım," diyerek bana döndü Doğan. "O benim ustamdır." Müfit'in bana yardım etmek için neden acele etmediğini, neden Doğan'ın beni öldürmesini beklediğini şimdi anlıyordum. Yine de sormadan edemedim. Ne demek oluyor bütün bunlar? Az önce beni yaraladığında Doğan'ın yüzünde beliren o ruhsuz, kansız, nefret dolu ifadeyle baktı Müfit. Ama konuşma zahmetinde bulunmadı. Onun yerine Doğan açıkladı. "Hala anlamadın mı?" dedi. Güçlükle konuşuyordu. "Binbaşı denen adam karşında duruyor." Dikkatle bedenimi dinledim. Omzumdaki keskin ağrıdan başka bir şey duymuyordum. Karavana attı diye düşündüm sevinçle. Ama sevincim çok sürmedi. Gözlerimi açınca Doğan'ın silahının hala üzerime çevrili olduğunu gördüm. "Öl," diyordu. "Öl, öl." Yeniden ateş edecek sandım, yapamadı. Önce elindeki silah düştü, sonra başı. Ölmüş müydü? Ayaklarımı Müfit'in bedeninden kurtararak doğrulmaya çalıştım. Ölmediyse kendine gelmeden silahı almalıydım. Duvara tutunarak kalkmayı becerdim. Ancak yine başım dönmeye başladı. Duvara dayanmaya çalıştım, olmadı. Birileri ayağımın altındaki yeri çekiyor, ayakta duramıyordum. Kendimi karanlığın içinde buldum. Karanlık ne kadar sürdü bilmiyorum. Önce "Ne olmuş burada böyle?" diye söylenen bir kadın sesi duydum. Gözlerimi aralayınca kapıda durmuş, yerdeki cesetlere bakmakta olan uzun saçlı zayıf bir kadın gördüm. "Eyvah Keriman abla," diye geçirdim içimden. Doğan'ın öldüğünü nasıl söylerdim ben ona? Belki de oğlunu benim öldürdüğümü düşünecekti. "Her taraf kan olmuş," dedi. "Nasıl temizleyeceğim ben burayı şimdi?" Yüzüme bakmıyordu ama herhalde bana söylüyordu. Açıklama yapmak istedim, yapamadım. Yerdeki kana basmamak için dikkatli adımlarla yaklaştı. Tuhaf, Doğan'a hiç bakmamıştı. Müfit'le de ilgilenmemişti. Doğruca yanıma geldi. Hayır, Keriman abla değildi bu kadın. Yüzü ışıl ışıldı, sevgiyle bakıyordu bana. Kim olduğunu çıkaramıyordum ama tanıdık biriydi. "Ne yaptın oğlum?" dedi. "Nereden bulaştın bu adamlara?" "Bana oğlum," diyordu. "Ama benden daha gençti. Sahi kimdi bu kadın?" İyice yaklaşmıştı yanıma. Sıcaklığını hissediyordum. Soluğu lavanta kokuyordu. "Görmeyeli ne kadar büyümüşsün," dedi. Bana bakarken gözlerine beliren yaşları gördüm. Hiç çekinmeden uzanıp saçlarımı okşamaya başladı. Saçlarıma dokunur dokunmaz anladım kim olduğunu. Bu kadın beni doğururken ölen annemdi. Dikkatle yüzüne baktım. Evet oydu. İşte karşımdaydı. Onca gerginlikten sonra sinirlerim boşanmıştı. Kendimi onun kollarına bıraktım. "Anne," diyerek ağlamaya başladım. "Korkma," dedi. Elimi tutmuştu. "Korkma. Seni kurtarmaya geldim."